Ayrım 12.
Öyle ya, örneğin ben iş görmek isteyen ve sözüm yabana, Monsieur de Renal gibi dürüst bir adam yerine Verrières Belediye Başkanı olsam, papazın da Monsieur Valeno'nun da bütün rezaletlerini öyle bir meydana çıkarırdım ki. Adalet bu yörede egemen olurdu. Onların iktidarları bana vız gelir. Durmadan bocalıyorlar. O gün Julien'in mutluluğu sürekli ve sonsuzdu. Fakat bizim kahraman bir türlü samimi olmak cesaretini gösteremedi. Savaşa atılması ama hemen atılması gerekirdi. Madame de Renal Julien'in sözlerine hayret etmişti. Çünkü içinde bulunduğu çevrenin insanları günün birinde yeni bir Robespierre çıkacak olursa, bunun aşağı halk tabakalarına mensup yüksekli kültürlü gençler yüzünden olacağını durmadan tekrarlıyorlardı. Madame de Renal'in takındığı soğuk tavır oldukça uzun sürdü ve Julien'e anlamlı göründü. Çünkü Julien'in sözleri Madame de Renal'i tiksindirmişti, fakat sonradan doğrudan doğruya olmasa bile onu gücendirecek bir şey söylemiş olmaktan korkuyordu. Bu üzüntü onun canını sıkan kimselerden uzakta, kendini daha mutlu hissettiği zamanlar o kadar temiz ve saf olan yüzünde canlı bir biçimde belirdi. Julien artık öyle kendinden geçercesine Hülya'ya kapılmaktan çekindi. Daha sakin ve daha az sevdalı olduğundan bu sıralarda Madame de Renal'in odasına gitmenin tedbirsizlik olacağına hükmetti. Onun kendi odasına gelmesi daha uygun olacaktı. Eğer herhangi bir hizmetçi onun gecenin bu geç saatinde evde dolaştığını görecek olsa bile bunun için bir sürü neden bulunabilirdi. Fakat böyle bir değişikliğin de sakıncaları vardı. Fouquet, Julien'e bazı kitaplar göndermişti. Bu kitapları Julien, genç bir papaz adayı sıfatıyla bir kitap evinden isteyemezdi. Bunları ancak geceliğin açmaya cesaret ediyordu. Okurken Madame de Renal tarafından bile olsa rahatsız edilmek istemezdi. Oysa yemiş bahçesindeki o küçük olaydan önce olsaydı onu beklerken acaba kitap filan okumak aklına gelir miydi? Okuduğu kitapları şimdi eskiden olduğundan bambaşka anlıyorsa bunu Madame de Renal'in son takındığı soğuk tavra borçluydu. Yaratılıştan ne kadar yetenekli olduğu fark edilirse edilsin, kibarlar aleminin dışında doğmuş bir gencin havsalası almayan bazı ufak tefek şeyler hakkında ona sorular sormuştu. Aşk alanında kendisi de acemi olan bir kadın tarafından verilen bu ders onun çok hoşuna gitti. Julien nihayet toplumu tam bugünkü gibi görmeye muvaffak oldu. Toplumun eskiden 2000 yıl önce ya da sadece Voltaire'in ve 15. Louis zamanında, yani 60 yıl önce ne halde olduğunu öğrenerek aklı körelmemişti. Tanımlanamaz bir sevinçle gözlerini örten perdenin indiğini gördü ve nihayet Verrières'de işlerin nasıl döndüğünü anladı. Gözüne ilk çarpan şeyler 2 yıldan beri Besançon valiliği nezdinde dönen gizli dolaplar oldu. Bu dolaplar Paris'ten gelen ve en tanınmış şahsiyetler tarafından yazılmış olan mektuplara dayanarak çevriliyordu. Söz konusu olan şey o bölgenin en sofu adamı olan Monsieur de Moruan'ın Verrières Belediye Başkanı'nın ikinci değil baş yardımcı olmasıydı. Rakip olarak karşısında çok zengin bir fabrikatör vardı. Ne yapıp yapıp bu adamın ikinci yardımcılığa atılması gerekiyordu. Ülkenin ileri gelenleri gelip Monsieur de Renal'in evinde yemek yedikleri zaman, Julien arada sırada yakaladığı bazı anlamlı sözleri nihayet şimdi anlıyordu. Kentin geri kalan kısmının, hele liberallerin akıllarına bile getirmedikleri bu işe, yani Monsieur de Moruan'ın baş yardımcı seçilmesine, bu ayrıcalıklı sınıf insanları olağanüstü bir önem veriyorlardı. Bu işi önemli kılan şey, herkesin bildiği gibi Verrières'in ana caddesinin doğu tarafının 9 ayaktan fazla genişletilmesi konusuydu. Zira bu yol artık kraliyet yollarından birinin üzerinde bulunuyordu. Dipnot, Fransızca metinde Route Royale deniyor. Bugün Route Nationale, yani ulusal yol denilmektedir. Çoğu Fransa'yı bir baştan öbür başa kat eden bu yolların kurucusunun Napolyon olduğunu da kaydetmek gerekir. Acaba Napolyon'un hayranlarından biri olan Stendhal, buraya Royal, yani kraliyet demekle o zamanki kraliyet hükümetiyle alay mı ediyor? Böyle olsaydı emperyal, imparatorluk derdi. İyi ama istimlak edilerek yıkılması gereken evlerin 3 tanesinin sahibi olan Monsieur de Moroa, baş yardımcı, hele Monsieur de Renal milletvekili atandığı takdirde, sonradan belediye başkanı olacak olursa gözünü kapar ve plan gereğince yıkılması gereken evler ufak bir değişiklikle daha 100 yıl kullanılırdı. Dipnot, Fransızca metinde nommer yani atamak fiili kullanılmıştır. Gerçi Monsieur de Moirot sofuluğu ve dürüstlüğüyle tanınmıştı ama onunla anlaşmanın mümkün olacağından emindiler. Zira çocuklarının sayısı çoktu. Yıktırılması gereken evlerden 9'u, Verrières eşrafından en ileri gelenlerine aitti. Julien'e göre bu dalavereli iş, Fouquet'in gönderdiği kitaplarda adına daha ilk kez rastladığı Fontainebleau Savaşı tarihinden daha önemliydi. Akşamları papazın evine gitmeye başladığından, yani 5 yıldan beri gerçi birçok şeyler onu hayrete düşürmüştü. Fakat sır saklamak ve alçak gönüllülük, papaz olmaya çalışan bir öğrencide bulunması gereken en önemli iki özellik olduğu için, bu konular üzerinde bir türlü soru sormaya cesaret edememişti. Bir gün Madame de Renal, Julien'in düşmanı olan uşağa emir veriyordu. Uşak garip bir tavırla, "İyi ama madam, bugün ayın son cuması," diye cevap verdi. Madame de Renal, "Gidiniz," dedi. Julien, şimdi bu adam vaktiyle kilise olan ve son zamanlarda yine kilise haline konulan o ot deposuna mı gidecek, dedi. "Peki ama neden? İşte bir türlü çözemediğim sırlardan biri." Madame de Renal, "Oldukça gizli fakat çok garip bir kurum," diye cevap verdi. "Kadınları üye olarak kabul etmiyorlar. Bu konuda bildiğim tek şey, orada herkesin birbiriyle senli benli olduğudur. Örneğin bu uşak oraya giderek Monsieur Valeno'yu bulacak ve o kadar kibirli, o kadar egoist olan bu adam, Saint-Jean'ın kendisine sen diye hitap etmesine kızmayacağı gibi ona da aynı biçimde karşılık verecektir. Eğer orada neler yapıldığı hakkında daha etraflı bilgi edinmek istiyorsanız, kaymakam Monsieur de Mogiron'a ve Monsieur Valeno'ya sorarım. Şayet günün birinde 93 ihtilali tekrarlanırsa uşaklarımız bizi kesmesin diye her biri için 20 frank veriyoruz. Dipnot, o zamanlar Fransa'da birçok kurum vardı. Bunların asıl amaçları yardımseverlik perdesi arkasında, halk arasında olsun, yüksek sınıf arasında olsun olup bitenleri öğrenmekti. Hizmetçilerin bir araya toplanmaları da çalıştıkları evlere birer casus vazifesini gördürmek amacıyla yapılmıştı. Bu gizli kurumlar hakkında S. Charlet'i Restorasyon adlı eserinde, E. Lavis'te Histoire de France Contemporaine'de etraflı bilgi vermektedirler. Günler geçip gidiyor. Sevgilisinin güzelliklerini hatırlayarak Julien yükselmek için duyduğu korkunç istekleri unutuyordu. İkisi de karşıt taraflardan oldukları için üzüntülü ve akıllıca şeylerden bahsetmemek zorunluluğu, kendisinin farkında olmadan ona karşı borçlu olduğu mutluluğu da Madame de Renal'in baskısını da arttırıyordu. Çok akıllı olan çocukların yanında birbirlerine soğuk davranmak zorunda kaldıkları zaman Julien, Madame de Renal'in olup bitenler hakkında söylediklerini gözleri ihtirasla parlayarak uslu bir şekilde dinliyordu. Çoğu kez Madame de Renal bir yol inşaatı ya da herhangi bir satın alma işinde dönen dalavereleri anlatırken birdenbire ne söyleyeceğini şaşırıyor, kendinden geçecek gibi oluyordu. Julien'in içinden onu terslemek geliyordu. Çünkü ona da çocuklarına yaptığı muameleyi yapıyor, örneğin saçlarını okşuyordu. Gerçekten Madame de Renal'in onu çocuğu gibi sevdiği günlerde olmuyor değildi. Öyle ya, yüksek sınıfa mensup bir çocuğun 15 yaşındayken bile bildiği şeyler üzerine Julien'in sorduğu bir sürü safça soruya cevap vermiyor muydu? Fakat bir an sonra ona teslim oluyor, onun varlığında yarının büyük bir adamını her gün görür gibi oluyordu. Hayalinde onu papa olarak, Kardinal de Richelieu gibi bir başbakan olarak canlandırıyor. "Senin büyük bir adam olduğunu görecek kadar yaşayacak mıyım acaba?" diyordu. "Memleketin büyük bir adama ihtiyacı var, krallığın da dinin de ihtiyacı var. Bizim baylar bunu her gün tekrarlıyorlar. Eğer bir Richelieu çıkıp bu kişisel çıkarlar selinin önüne bir set çekmezse her şey mahvoldu demektir. Dipnot, bizim baylardan sonrasını yazar bu Çin nüshasına kendi eliyle ilave etmiştir. Kişisel çıkarlar yerine kişisel muhakemeler demek metne daha sadık olurdu. 18. Bölüm. Verrières'de bir kral. Siz ruhsuz ve damarlarında kan kalmamış halktan bir adamın cesedi gibi oraya fırlatılmaktan başka bir işe yaramaz mısınız? Saint Clement Kilisesi'nde Piskopos'un söylediği nutuktan. 3 Eylül Salı günü akşamı saat 10'da bir jandarma atını kentin ana caddesinde 4 nala sürerek bütün Verrières halkını uyandırdı. Gelecek pazar günü Majeste Kralı'nın Verrières'i onurlandıracağı haberini getiriyordu. Kaymakam bir muhafız birliğinin oluşturulmasına izin veriyor, yani bunu kentten istiyordu. Mümkün olan bütün ihtişam yapılmalıydı. Vergi'ye bir haberci gönderildi. Monsieur de Renal gece geldi ve bütün kenti heyecan içinde buldu. Herkes kendini göstermek istiyordu. İşleri en az yolunda olanlar bile kralın kente girişini seyretmek için balkon kiraladılar. Muhafız birliğine kim komuta edecekti? Monsieur de Renal bu işin Monsieur de Moirot'a verilmesinin, yıktırılması gereken evlerin sahiplerine çok yararı dokunacağını derhal anladı. Bu onun belediye baş yardımcısı olmak yolunda çıkacağı bir basamak vazifesini görebilirdi. Adamın sofuluğuna diyecek yoktu. Bu hususta rakip kabul etmezdi ama ne yapalım ki ömründe bir kez olsun ata binmemişti. 36 yaşında son derece sıkılgan olan bu adam, attan yuvarlanmaktan da gülünç olmaktan da korkuyordu. Belediye başkanı onu sabahın saat 5'inde çağırttı. "Görüyorsunuz ya Monsieur," dedi. "Size daha şimdiden bütün dürüst hemşerilerimizin layık gördükleri makamda bulunuyormuşsunuz gibi davranıyorum. Bu mutsuz kentte yapım evleri gelişmekte, liberal parti milyoner olmakta ve iktidar olmaya can atmaktadır. Bu durumda her şeyi bir silah olarak kullanmasını bilecektir. Bizler kralın, monarşinin ve her şeyden önce kutsal dinimizin çıkarını düşünelim. Muhafız birliğinin komutasını kime emniyet edebiliriz dersiniz Monsieur?" Ata binmekten son derece korktuğu halde Monsieur de Moirot nihayet bir kurban gibi bu onuru kabullendi. Belediye başkanına "yüzünüzü ağartacağım," dedi. Bundan 7 yıl önce hanedandan bir prensin Verrières'den geçişi dolayısıyla kullanılan üniformaları düzeltmek için vakitleri hemen hemen kalmamıştı. Saat 7'de Madame de Renal, Vergi'den Julien ve çocuklarla birlikte geldi. Evinin konuk odasını Liberal Partisi'nden hanımlarla dolu buldu. Bunlar partilerin birleşmesinden söz ediyorlar ve kocalarına da muhafız birliğinde birer görev verdirmesi için Monsieur de Renal'i kandırsın diye yalvarıyorlardı. İçlerinden biri kocasının seçilmeyecek olursa kederinden intihar edeceğini söyledi. Madame de Renal derhal hepsini savdı. Halinden çok meşgul olduğu belliydi. Madame de Renal'in böyle heyecanının nedenini saklaması Julien'i hayrete düşürmüyor, kızdırıyordu. İçinden acı acı, "böyle olacağını zaten biliyordum," diyordu. Bir kralı evinde kabul etmenin verdiği mutluluk karşısında aşkı gölgede kalıyor. Bütün bu gürültü patırtı onun gözlerini kamaştırıyor. Bağlı olduğu ayrıcalıklı sınıfa ait aklını başından alan düşünceler kaybolunca beni yine sevecektir. Hayret edilecek şey, Julien onu bu yüzden daha çok sevdi. Mobilyacılar evi doldurmaya başlamışlardı. Julien, Madame de Renal'e bir şeyler söylemek için boş yere uzun süre fırsat kolladı. Nihayet onu kendi odasından, elbiselerinden biri elinde çıkarken buldu. Yalnızdılar, onunla konuşmak istedi. Madame de Renal dinlemeden kaçtı. Julien içinden, "böyle bir kadını sevmekle aptallık ediyorum. Büyüklük sevdası onun da kocası kadar aklını başından alıyor." Madame de Renal'in gözü kocasından da çok yükseklerdeydi. Julien'i gücendirmekten korktuğu için o zamana kadar söylemediği en büyük isteklerden biri de onu o sıkıntı veren siyah elbisesinden başka bir elbise giymiş olarak görmekti. onun kadar sıkılgan bir kadın için gerçekten şaşılacak derecede bir beceriklilik göstererek önce Monsieur de Moirot'u sonra da Kaymakam Mogiron'u kandırdı. Julien'in zengin fabrikatör çocuklarına tercih edilerek muhafız birliğine alınmasını sağladı. Arabasını kentin en güzel kadınlarına verip güzel Normandiya atlarının karşısında herkesin ağzının suyunu akıtmak niyetinde olan Monsieur Valeno, bu atlardan birini Julien'e, yani en çok nefret ettiği bir insana binmek üzere vermeye razı oldu. Fakat muhafız birliğindekilerin hepsinin gök mavisi renginde beyaz sırma apoletli alba üniformaları vardı. Kimisi bu elbiseyi 7 yıl önce yaptırmış, kimisi de birilerinden ödünç almıştı. Madame de Renal, Julien için yepyeni bir elbise istiyordu. Besançon'a adam gönderip üniformayı, silahları, şapka vesaireyi, velhasıl muhafız birliğine mensup birine gerekli olan donatımı aldırmak için ancak 4 gün kalmıştı. İşin en güç yanı da Julien'in üniformasını Verrières'de yaptırmanın tedbirsizlik olacağını düşünmesiydi. Onu da bütün kent halkını da elbiseyi kralın geldiği gün meydana çıkararak hayrete düşürmek istiyordu. Muhafız birliğinin ve kamuoyunun hazırlanması işi bittikten sonra belediye başkanı yapılacak büyük dini ayin meselesiyle uğraşmak zorunda kaldı. Kralı Verrières'e gelmişken herhalde kentten bir fersahçık uzakta Bray-le-Haut'da bulunan meşhur Saint Clement'ın türbesini ziyaret etmeden geçmek istemezdi. Bu ayinde bulunacak papazların ve kilise mensuplarının çokluk olması isteniyordu. Bu da pek güç halledilen bir iş oldu. Çünkü yeni papaz Monsieur Maslon her ne pahasına olursa olsun eski papaz Monsieur Chelan'ı bu işe sokmak istemiyordu. Monsieur de Renal onu böyle bir hareketin tedbirsizlik olacağına ikna etmek için boş yere uğraştı. Ataları o eyaletin uzun zaman genel valiliğini yapan Monsieur de Marquis de la Mole krala eşlik etmek üzere seçilmişti. Papaz Chelan'ı 30 yıldan beri tanıyordu. Verrières'e geldiğinde hiç kuşku yok ki onu soracak ve haksızlığa uğradığını öğrenince mahiyetindeki bütün alayla gidip papazı inzivaya çekildiği o küçük evinden alacak bir adamdı. Bu da kendisine çok ağır bir hakaret olurdu. Papaz Maslon, şayet o benim yöneteceğim ayinde yanımda bulunacak olursa burada da Besançon'da da onurum iki paralık olur diye cevap verdi. Aman tanrım! Aramıza bir de Janzenist mi alacağız? Dipnot, Janzenist, Hollandalı papaz Janzenius tarafından 17. yüzyılda ortaya atılan yeni mezhebe mensup olan kimse. Jezuitlerle Janzenistler arasındaki mücadelenin en önemli safhası 17. yüzyılın ortalarına doğru geçmiş ve bu sonuncular mağlup olmuş, manastırları yıktırılmış, kendileri de dağıtılmıştır. Monsieur de Renal derhal siz ne derseniz deyin aziz rahip diye cevap verdi. Ben Verrières yönetimini böyle bir hakarete maruz bırakamam. Siz onu tanımazsınız. Sarayda aklı başında bir adamdır ama burada taşrada yergici, alaycı ve herkesi zor bir durumda bırakmaktan başka bir şey düşünmeyen bir adam oluveriyor. Sırf alay olsun diye bizi liberallerin yanında kepaze edebilecek bir adamdır. Papaz Maslon'un gururu, belediye başkanının artık cesaret derecesine varan korkusu karşısında ancak cumartesi akşamı yani 3 günlük bir tartışmadan sonra mağlup oldu. Bray-le-Haut'daki türbede yapılacak ayinde bulunmasını rica etmek üzere Papaz Chelan'a aşağıdan alarak bir mektup yazmak gerekti. Tabii yaşlılığı ve hastalığı engel olmadığı takdirde kaydı da kondu. Papaz Chelan, Diakos yardımcısı olarak kendisine eşlik edecek olan Julien için de bir davetiye istedi ve bunu elde etti. Pazar sabahı erkenden civar dağlardan gelen binlerce köylü, Verrières sokaklarını hınca hınç doldurdu. Ortalık günlük güneşlikti. Nihayet saat 3 sıralarda bütün bu kalabalıkta bir heyecan baş gösterdi. Kentten 2 fersah ötede bir tepenin üstünde büyük bir ateş görünüyordu. Bu işaret kralın vilayetin sınırları içine girdiğini müjdeliyordu. Derhal bütün çanlar çalmaya başladı. Kente ait İspanyollardan kalma bir top da halkın bu mutlu olaya duyduğu sevinci bildiriyordu. Halkın yarısı damlara çıktı. Bütün kadınlar balkona üşüşmüştü. Muhafız birliği yola düzüldü. Herkes o pırıl pırıl parlayan üniformalara hayran bakıyor, kimi bir akrabayı, bir dostu tanıyıp selamlıyor, her an atının eğrinin ön tarafını eliyle kavramak üzere tetikte olan Monsieur de Moirot ile alay ediyorlardı. Fakat herkesin gözüne çarpan bir şey diğer bütün şeyleri unutturdu. 9. sıranın başındaki süvari çok yakışıklı, sülün gibi bir delikanlıydı. Önceleri onu tanıyamadılar. Fakat biraz sonra bazıları onuruna dokunarak bağırıyor, diğerleri şaşırmış bir halde susuyor, velhasıl herkes de bir hayret seziliyordu. Monsieur Valeno'nun Normandiya atlarından birine binmiş olan bu gencin, kerestecinin en küçük oğlu Julien Sorel olduğunu anlamışlardı. Başta liberaller olmak üzere herkes belediye başkanına atıp tutuyordu. Ne? Rahip kılığına giren bu işçi parçası çocuklarına öğretmenlik yapıyor diye onu filan veya falan fabrikatöre tercih ederek muhafız birliğine sokmak cüretini mi gösteriyordu? Bir bankerin karısı, bizim beyler gidip çamurda doğmuş şu küçük küstah haddini bildirmeli diyordu. Soyluların söyledikleri şeylerse bunlardan tehlikeliydi. Kadınlarsa bu münasebetsizliğin sadece belediye başkanının marifeti olup olmadığını soruyorlardı. Çünkü onun böyle soyu sopu belli insanları hor gördüğü, onlardan nefret ettiği herkesçe biliniyordu. Julien'in apoletleri yeni olduğundan ötekilerden daha çok parlıyor, atı ikide bir şahlanıyor, sevinçten içi içine sığmıyordu. Hele eski Tabia'nın yanından geçtikleri sırada, altındaki at küçük topun gürültüsünden ürkerek sıradan dışarı fırlayınca mutluluğuna diyecek kalmadı. İnanılmaz bir rastlantı sonucu düşmedi. O andan itibaren artık kendini bir kahraman olarak hissetti. Sanki Napolyon'un emir subayıydı ve bir bataryaya ateş emrini bildiriyordu. Ama ondan daha çok sevinen biri vardı. Önce onun geçişini belediye dairesinin penceresinden seyretmişti. Sonra arabasını atlayarak çabucak arka sokaklardan dolaştı, tam Julien'in atının sıradan fırladığı anda yetişerek heyecandan yüreği hopladı. Daha sonra arabayı kentin bir kapısından dışarı dört nala sürdürdü, kralın geçeceği yola vardı, muhafız birliğini 20 adım geriden tantanalı bir toz bulutu arasından izledi. Belediye başkanı majesteye hoş geldiniz diyerek söylev vermek onurunu duyarken 10 bin köylü hep bir ağızdan yaşasın kral diye bağırdılar.